Çınaraltı. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz. Ve hepinizi en derin sevgilerle ve saygılarla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, İstanbul'da Divan Yolu üzerinde Osmanlılar devrinde tavuk pazarı denilen meydanda bir sütun vardır. Çok kimsenin önünden defalarca gelip geçtiği bir sütun. Bu sütun çemberli taş. İlk kısmı Apollon heykeli sütunudur bu. İstanbul'un Bizanslar zamanındaki en mühim meydanlarından birisiydi burası. Konstantinos Meydanı'ydı. Ve şehrin çeşitli semtlerine giden yolların kavşak noktasıydı. Meydanın etrafında şehrin en mühim çarşıları bulunuyordu. Bizansların resmi merasimlerini yaptıkları meydanların başında geliyordu. Şehre gelen imparatorlar, senatörler tarafından burada karşılanırdı. Fetihten sonra meydan ticari yönden hareketliliğini kaybetti. Ancak çemberli taşın etrafında bulunan salhaneler ile ikinci meşrutiyete kadar İstanbul'un ekonomik hayatındaki rolünü devam ettirdi. Osmanlılar devrinde Kumkapı yolu üzerinde elçilerin misafir edildikleri elçi hanı bulunuyordu. Osmanlılar zamanında çemberli taşa dikili taş deniyordu ve bu meydandaki sütunun Roma'dan getirildiği ve boyunun 176 metre olduğu tahmin ediliyor. 9 parça kırmızı porfir kitlesi var, üst üste konulmuş. Bugünkü yüksekliği 57 metre. Sütun, altıgen mermer kürsü ve porfirden bir taban üzerine oturtulmuş. Sütunun tepesinde bir zamanlar bir heykel vardı. O heykeli taşıyan kırmızı mısır porfirinden bir taban var şimdi. İstanbul'un kuruluşu esnasında Roma'dan getirilmiş bu sütun. Üzerine de Büyük Konstantin kendi heykelini diktirmiş. Geçen zaman içinde buradaki imparator heykelleri de değişmiş. 1. Alexios Komnenos sütunun üzerine yaldızlı bir haç koydurmuş ve bir kitabe koydurmuş. Osmanlılar zamanında fazla değişiklik görmedi bu dikili taş. Sadece üzerindeki haç indirildi. 1672 yılındaki Büyük İstanbul yangınında etrafındaki büyük sıcaklığın neticesinde sütunun porfir blokları çatladı. Sultan II. Mustafa zamanındaki imar hareketleri esnasında dikili taş sağlamlaştırılmak için tabanı 3 blok halinde duvar içine alındı ve sütun çemberlerle sağlamlaştırıldı. Bu tarihten sonra işte dikili taş, çemberli taş olarak anılmaya başlandı. Cumhuriyetten sonra bazı binalar, etrafındaki bazı binalar yıkılarak çemberli taş ortaya çıkarıldı. En son tamirat 1955 yılında yapıldı. Şimdi bizim esas sizlerle paylaşmak istediğimiz çemberli taş değil. Çünkü çemberli taşı biz daha önceki programlarımda da üzerinde durduk ve yine gerekirse İstanbul dikili taşları üzerine tekrar bilgi vermek isteriz. Başka bir özelliğinden, çemberli taşın çok kimsenin bilmediği başka bir özelliğinden bahsedeceğiz. Şimdi bu Konstantinos'un getirdiği sütunun başında vaktiyle meşhur Yunanlı mimar Fidias'ın eseri olan bir Apollon heykeli vardı. Bu heykelin başından şua neşrediliyordu. Bakırdan, Atina'dan getirilmişti. Bir rivayette de Frigya Heliopolis'inden getirilmiş ve buraya konulmuştu. Sağ eline imparatorluk asası, sol eline de bir üzerinde haç dikili bir küreyi arz verilmişti. Ve bu küreyi arzın üzerine Konstantinos'un ismi yazılmıştı. Şimdi gelelim bu dikili taşla alakalı bir başka hadiseye. Rivayete göre bu dikili taşın yapıldığı yerin altında Hazreti İsa'nın gerildiğine inanılan haçın ve burada kullanılan mıhların, efendim ayrıca bazı mukaddes sepetlerin, zembillerin, bazı mukaddes eşyanın, Hazreti Nuh'un gemisinin inşaına mahsus bir aletin, Hazreti İsa'nın meshedildiği yağın kabı hep toplanarak ve havarilerden ikisine ait elbiseler toplanarak buraya konulmuş. Böyle bir rivayet vardır. Bu bakımdan çemberli taşın Hristiyan tarihinde de bir ayrı ehemmiyeti var. Efendim şimdi çeşitli kaynaklarda, mesela Hezarfen Hüseyin Efendi'nin Bizans tarihinde, efendim meşhur Ermeni tarihçisi, 18. asır Ermeni tarihçisi İnciciyan'ın hatıralarında, bazı Alman kitaplarında, efendim Osmanlı kaynaklarında, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde hep bu çemberli taşta, çemberli taşın efendim haiz bulunduğu bu ehemmiyet anlatılmaktadır. Yine bir Alman yazarın, Ludwig Völkel'in yazmış olduğu bir Der Kaiser Konstantin kitabında da uzun uzun bu mesele anlatılıyor. Rivayet şu ki, İstanbul'un kurucusu Büyük Konstantinos, ki Roma imparatorudur, Kudüs Piskoposu Makarios'a bir mektup yazıyor. Bu mektup imparatorun annesi Helena'nın Kudüs seyahatiyle ilgilidir. İmparatorun annesi Helena Kudüs'e gidiyor. Kudüs'te bu Patrik Makarios, tabii imparatorun annesiyle ilgileniyor, ona ilgi gösteriyor ve Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiğine inanılan bir yer gösteriyor. Bu yer kazılıyor ve Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği rivayet edilen çarmıh, efendim gerildiği rivayet edilen çarmıh ve bunun mıhları orada bulunuyor. Ve başka bir takım mukaddes eşya bulunuyor ki 3 Mayıs'tır bu ve hala Rumlar bu 3 Mayıs'ta haçın bulunması bayramını kutlarlar. O zamandan bu zamana 3 Mayıs Rumlar için mühim bir bayramdır. Daha sonra buraya bu Helena, Aziz Konstantin'in, İmparator Konstantin'in annesi Helena bir kilise yaptırmıştır. Kamame Kilisesi yaptırmıştır. Burası bugün Hazreti İsa'nın çarmıha gerilip göğe ağdığı yer olarak Hristiyanlar tarafından kabul edilir ve Hristiyanlar mukaddes ziyaretlerini işte bu Kamame Kilisesi'ne yaparlar. Şimdi bu haç rivayete göre, tabi parçalanmış, kalıntıları, haçın bütünü değil, İstanbul'a getirilmiş bu Helena ile beraber ve İstanbul'da tabi bunun ziyaret etmişler ileri gelenler efendim ve İmparator Konstantin bu haçları yüzüne gözüne sürmüş ve annesi Helena ile beraber Zeyrek manastırına gitmişler. O zaman İstanbul'un ilk manastırı Zeyrek'teydi. Havariyun kilisesiydi. Daha sonra Havariyun kilisesi başka bir yerde tekrar inşa edildi. Ve bu mukaddes eşyaları bu Havariyun kilisesinde saklamaya başladılar. Sadece tabii haç değil, Hazreti İsa'nın havarilerinden Andreas'la İncil'i yazı diline geçirenlerden olduğuna inanılan Lukas'ın cübbeleri, hırkaları bulunmuştu. Anadolu'nun iki yerinde bulunmuştu bunlar. Bunlar da işte bu inşa edilmekte olan Havariyun kilisesine konuldu. Şimdi bu bulunan haçın ki 326 senesinde, miladi 326 senesinde bulunmuştur. Helena haçı İstanbul'a getirmiş ve bunun Hazreti İsa'nın gerildiğine inanılan haç olduğu kabul edilmiş. Efendim, tabii böyle bir haç olabilir ve bu haçın gömüldüğü yeri de ki 300 yıl geçmiştir. Oradakilerin, Filistin'dekilerin bilmesi mümkündür. Bu bir abes bir iddia değil. Vaka haçın bir parçası da Kudüs'te kalmış ki bu parçayı daha sonra İran Sasani İmparatoru 2. Kehüsrev bir ara Kudüs'ten İran'a götürmüştü. 15 sene sonra Bizans İmparatoru Heraklios bu tacı tekrar geri almıştı. Bu haçın İmparatorun annesi Helena tarafından İstanbul'a getirildiğini pek çok muteber Hristiyan tarihçileri yazmaktadır. İşte haç bu çemberli taşın zeminine gömülmüş ve platinle kaplanmıştır. Nitekim Mispardo 19. asırda bile İstanbul Hristiyanlarının çemberli taşın önünden geçerken mutlaka istavroz çıkardıklarını yazıyor. Osmanlılar buranın daha büyük dini merasimlerin yapılmasına ve buranın bir Hristiyan hac mahalli olmasına izin vermemişlerdir. Çünkü hadisenin çok farklı boyutları vardır. Bir kere hadisenin doğruluğu meşküktür. İkincisi Hazreti İsa'nın haça gerilmesi meselesi Hristiyan tarihine ait bir bilgidir. Müslüman inancına göre Hazreti İsa çarmıha gerilmemiştir. Yahudi kaynak kitaplarında zaten böyle bir şey yok. Fakat İnciller Hazreti İsa'nın o zaman Filistin'de yaşayan Yahudiler malum Hazreti İsa'nın cemaatini teşkil eder. Bunlardan bir kısmı Hazreti İsa'ya inanmıştır ki az bir kısımdır. Hazreti İsa'ya inanmayan grup Yahudilerden Hazreti İsa'yı şarlatanlıkla suçlamışlar ve zamanın Roma valisine, ki o zaman oralar Roma işgalindeydi, Roma valisine Pilatus'a ihbar etmişlerdir. O zamanlar Filistin şöyle idare ediliyordu. Bir Yahuda kralı vardı, Herodes. Fakat bu Yahuda kralı Roma'ya tabiydi. Bir de Roma valisi vardı. Herodes Roma valisine bağlıydı. Yahudiler iç işlerinde, hukuki işlerinde müstakil, fakat dış işlerinde vergi vermek itibariyle askeri işlerde Pilatus'a bağlıydılar. İşte Herodes ve ekibi Hazreti İsa'yı, Herodes tabii tahtını alacağından korktu ve etrafındaki Yahudiler de Hazreti İsa'nın kurmuş oldukları menfaat şebekesine çomak sokacağından korktular ve Hazreti İsa'yı kendi cemaatlerinden olduğu halde Romalılara ihbar ettiler. Romalılar Yahudilerin ihbarıyla değil, Hazreti İsa'nın Yahuda kralı olmak iddiasında olduğunu söyleyerek ihbar ettiler. Hazreti İsa Hristiyanların inancına göre efendim Romalıların emriyle Yahudiler tarafından çarmıha gerilmiştir. O zamanlar idam, çarmıh, bu gibi devlete karşı işlenen suçlar, büyük suçlar çarmıha gerilerek icra ediliyordu. Ağır suçlar. Hazreti İsa da Hristiyanların inancına göre çarmıha gerilmiş, çarmıhta vefat etmiş. 3 gün sonra defnedilmiş. Daha sonra kabri açıldığında ölüsünün burada bulunmadığı görülmüş ve daha sonra Hazreti İsa tecessüm etmiş, bedene girmiş şekilde sevenlerine görülmüştür. Bunların her birisi Hristiyanlarda bir yortu günüdür, bir dini bayramdır. Ve ondan sonra göğe almıştır, göğe yükselmiştir. Ve kıyamet günü tekrar geri dönecektir. Hristiyanların inancı budur. Ne yazık ki İslam dünyasında da pek çok kimse yapılan informasyonlar sebebiyle veya kendi kültürlerine ait eksiklikleri sebebiyle bu konuyu çok farklı bilmektedirler. Yani Hristiyanların inancına göre pek çok Müslüman Hazreti İsa hakkında bir inanç sahibidir. Halbuki Hazreti İsa İslam inancına göre hadiseler doğrudur. Yahudiler tarafından çok tepki görmüştür. Romalılara ihbar edilmiştir. Romalılar muhakeme etmiştir. Efendim idamına karar verilmiştir. Fakat kendisini ihbar eden 13 havarisi vardı. 13 havarisinden bir tanesi Yahuda İskariyoti para karşılığında kendisini Yahudilere ihbar etmişti. Çünkü Hazreti İsa'yı Romalı askerler tanımıyorlardı. İhbar etmişti. Fakat talihin bir tecellisi, Allah'ın bir işi olarak Romalı askerler kendisine çok benzeyen Yahuda'yı, Hazreti İsa yerine Yahuda'yı götürmüş, çarmıha germişlerdir. Peki Hazreti İsa ne olmuştur? Hazreti İsa bu hadise üzerine göğe alınmıştır, göğe yükseltilmiştir diri olarak. Ve kıyamet günü İslam inancına göre tekrar yeryüzüne inecektir. İşte Hazreti İsa yerine Hazreti İsa'ya çok benzediği rivayet edilen Yahuda İskariyuti ki sonra yaptığına pişman olmuştur. Efendim Hazreti İsa yerine çarmıha gerilmiştir. Ölmüştür, defnedilmiştir. Tabii bu hadise anlaşılınca cesedi Yahudiler götürüp yakmışlardır. Yani bu hata ortaya çıkmasın diye. Ve o zamanki Hristiyanlar da hadiseyi Hazreti İsa'nın vefat ettiği, gömüldüğü ve ondan sonra göğe aldığı şeklinde anlamışlardır. Halbuki işin aslı öyle değildir. İşin aslını İslam kaynakları gayet açık bildirmektedir. Hazreti İsa ölmemiştir, çarmıha gerilmemiştir, mezara da konmamıştır, göğe almıştır. Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesi, gömülmesi ve bununla alakalı her şey İslam inancına göre merduttur. Hazreti İsa'nın hayatı İslam kaynaklarına göre çok daha açık ve tutarlı bir şekilde anlatılmaktadır. Binaenaleyh Hazreti İsa'nın gerildiği rivayet edildiği haç zaten mümkün değil. Ancak bu haç olsa olsa Yahuda İskariyuti'nin gerilmiş olduğu ve Hazreti İsa'yı germek üzere hazırlanmış haç olabilir ki bu da yine tabi Hristiyanlar için mukaddes bir eşya addedilebilir.
Düştü gönül. ateşe yandı vücudum, ateşe çeşmisi yak, kaşı keman dil müpteladır
Değerli dinleyiciler, Osmanlı Devleti'nde çeşit çeşit esnaf teşkilatları vardı. Osmanlı Devleti'nin yükselme devrinde bunların kontrolü çok inkişaf etmişti. 1582 senesinde Sultan 3. Murad'ın, sonra Sultan 3. Mehmet adıyla padişah olacak şehzadesi Şehzade Mehmet için tertiplediği parlak, mutantan bir sünnet düğünü var. Oraya İstanbul esnafı da katılmıştı. Ve her esnaf kolu hünerlerini, sanatlarını izhar eden gösterilerde bulunmuşlardı. Bu esnaf isimlerin bugün çoğumuza yabancı. Bir kısmı bugünümüzde de olan, fakat bir kısmı günümüzde kalmamış esnaf çeşitleri. Dilerseniz bu esnafların sadece isimlerini söyleyelim. Bazı hatırlatmalar yapalım. Takkeciler, terziler, sucular, aşçılar, çizmeciler, mesciler, serbazlar ve cambazlar, hallaçlar, camcılar, gümüş tel çekenler, helvacılar, tasbazlar, baharcılar, yemişçiler, katipler, düğmeciler, saraçlar, çulcular, ipekçiler, çiçekçiler, iplikçiler, peştemalcılar, bedestenciler, örücüler, hasırcılar, kilitçiler, mercancılar, yorgancılar, tarakçılar, aynacılar, okçular, yılan avcıları, çiniciler, tütsü buhurcuları, boyacılar, mızrakçılar, kaftancılar, çakşırcılar, semerciler, sandıkçılar, saatçiler, şamdancılar, balıkçılar, kürekçiler, ilikçiler, kalafatlar, olukçu okçular, ketenciler, ekmekçiler, şilteciler, tellallar, mumcular, şekerciler, aktarlar, mısır çarşısı satıcıları, galata satıcıları, iğneciler, keçeciler, yemişçiler, yağlıkçılar, abacılar, yapı ustaları, debbağlar, bıçakçılar, üzengiciler, beygir örtüsü yapanlar, çadırcılar, boğası bezi dokuyanlar, nalbantlar, süpürgeciler, yeni bedesten satıcıları, bozacılar, destarcılar, tellaklar, güreşçiler, hokkabazlar, katırcılar, nalçacılar, başlıkçılar, şapkacılar, kavukçular, kutucular, sabuncular, çiftçiler, demirciler, basmacılar, elekçiler, şerbetçiler, bit pazarı satıcıları, yelpazeciler, sahtiyancılar, yaşmakçılar, hırdavatçılar, çamaşırcılar, kazancılar, kovacılar, hamamcılar, lokantacılar, muhtesipler, sebzeciler, kağıtçılar, kundakçılar, paluzeciler, kasaplar, urgancılar, keklikçiler, makasçılar, dizginciler, çilingirler, iplikçiler, kasebazlar, rakkaslar, sol elleriyle hüner gösterebilenler, eğeciler, divitçiler, kuşçular, dericiler, celepler, turşucular, efendim ince tel basmacıları, nahılcılar, dutçular, kuşakçılar, kebapçılar, ipek dokumacıları, harç karıştıranlar, sorgutçular, arabacılar, hammallar, tavukçular, kahveciler, sepetçiler, kazıcılar, kireççiler, Horasan harcı karıştırıcıları, sarraflar, çömlekçiler, mürekkepçiler, kalemciler, Bursa bıçağı satıcıları gibi pek çok esnaf türü var. Ben saymaktan yoruldum, siz dinlemekten yoruldunuz. Bunların pek çoğu bugün ismi bile unutulmuş esnaf türleridir. Ama bundan 400-500 sene önce Osmanlı hayatında çok ehemmiyetli yer tutan ve her birinin faaliyeti çok ince esaslara bağlanmış, nizamlara bağlanmış olan esnaf gruplarıydı bunlar. Değerli dinleyiciler, vaktiyle esnaf ileri gelenlerinin, ustaların ve ihtiyarların müşterek işlerini görüşmek için toplandıkları yere lonca denirdi. Bu lonca kelimesi İtalyanca loggia'dan geliyor veya loggia bu lonca kelimesinden bozmadır. Burada ketüda ve yiğit başılarının başkanlığında çeşitli işleri, anlaşmazlıkları, esnaf gelenek ve göreneklerinin bozulmaması, efendim orta sandığının hesaplarının kontrolü, gelirinin artırılması gibi noktalar görüşülür, müzakere edilir, karar alınırdı. Ketüda denirdi lonca başkanına. Ketüda'nın yolsuzluğu görülen esnafı falakaya yatırmak yetkisi vardı. 16. asra gelinceye kadar Müslüman ve Hristiyan esnaf aynı loncaya aza olabiliyordu. Malların kalitesi, değerden düşmesi, kusurlu olmamaları hep sıkı ve titiz bir şekilde kontrol edilirdi. Suçu görülenler hem ceza görürdü hem de artık o işe devam edemezdi. Nitekim eski İstanbul Kadılığı sicilleri içinde bunların çeşitli numunelerine rastlanıyor. Bir kılıççı ustası sakız ağacından yaptığı kılıcın kabzasını siyah boya ile abonoza benzettiği ve müşterisini aldattığı için cezalandırılmış. Bir başkası da ekmeği iyi peşirmediği veya eksik sattığı için suçlu görülmüş. Bu gibi hadiseleri yiğit başıları loncaya haber verirlerdi. Esnaf kontrolörüdür yiğit başılar. Lonca da vaziyeti inceler, suçlu görüleni cezalandırırdı. Bu cezalar suçun ağırlığına göre değişirdi. Ya iş yerini bir müddet kapatmak veya işten el çektirmek, falaka veya ihtar cezalarıydı. Esnafın itibarına leke getirmemek için lonca içinde ceza verilip umumi hapishanelere esnaf gönderilmezdi. Loncaların çözemedikleri işler, lonca bir nevi ticaret mahkemesiydi yani. Biladı Selase kadılarına yani İstanbul kadılarına gönderilirdi. Anlaşmazlıkların çözülmesi, ketüda ve yiğit başıların seçilmesi, işlerine son verilmesi veya değiştirilmesi, narhın yükseltilmesi veya indirilmesi, gedik sayısının arttırılması, kiminin kaldırılması, yedik alım satımı gibi muhtelif konularda kadılara veya bunların naiplerine, vekillerine başvurulurdu. Loncalarda ketüda, yiğit başılardan başka ihtiyariye heyeti, kabzımal erkanı veya köşe ustaları, ketüda çavuşu gibi başkaca vazifeliler vardı. Ayrıca esnaf loncalarının avarı sandıkları da vardı. Her esnaf belli bir miktar parayı buraya koyar, başına da itimat edilen birisi konur ve ihtiyacı olan esnafa buradan karz-ı hasen verilir. Bu paranın bir kısmı da ayrıca tenmiye edilerek paranın eksilmemesi, bilakis artırılması temin edilirdi. Değerli dinleyiciler, loncalar çok eski devirlerden beri devam eden bir gelenekti. esnaf örgütlenmesi demektir ve günümüzde bir nevi esnaf ve ticaret odalarına benzetilebilir. Fakat vaktiyle loncaların nüfuzu, tesiri, yetkileri ve hakları bugünkü ticaret odalarından, esnaf odalarından çok daha ileridir. Tabiri caizse hükümet nezdinde esnafı loncalar temsil eder ve esnafın üzerinde loncaların çok büyük bir salahiyeti vardır. Ne üzerinde? Esnafın işini kanuna, nizama, örfe ve meslek icaplarına uygun yürüttüğünü denetleme hususunda önemli bir yeri vardı. Bu da kalite telakkisinin bir tezahürüydü. Hiçbir esnaf kendisine öngörülen prensiplere aykırı hareket edemezdi. Bir takım meslek prensipleri vardı. Bu prensiplerin içinde hareket etmek zorundaydı. Bunun dışına çıkan esnaf biraz evvel size arz ettiğimiz gibi cezalandırılırdı. Ve aynı zamanda esnafın yaptığı işinde belli bir kaliteyi muhafaza etmesi ve haksız rekabete mani olunması böylece temin edilirdi. Bir de gedikler vardı değerli dinleyiciler. Ticaret ve sanat icra etme salahiyetine gedik deniyordu. Bir nevi inhisar. İnhisar-ı bey ve şira eski tabirle. Bu inhisar, bu teker hakkına sahip olan kimse ancak o ticareti veya sanatı icra edebilirdi. Üretim, kişiler, iş sahaları hep kontrol altındaydı. Osmanlı ekonomisi liberal ekonomidir, ancak kontrollü bir liberal ekonomidir. Dükkan açma selahiyeti ancak ketüda, yiğitbaşı ve ihtiyarlardan alınacak tezkereyle olurdu. Haksız rekabete mani olmak için bir takım tahditler konulurdu. Nitekim mesela akide şekeri fazla yapıldığı için şeker fiyatı artmış. Bunun üzerine hüküm verilmiş. Bundan sonra öyle her önüne gelen akide şekeri yapmasın ve akide şekerinde fiyatı belli meblağın üzerine çıkmasın mesela. Yine İstanbul'da ayakkabı yapmak için gerekli gönün, derinin dışarı çıkarılmaması, İstanbul'da kefilsiz iğneci dükkanı açılmaması, kunduraların efendim usulüyle yapılması için efendim çeşitli fermanlar var. Mesela İngilizlerin Türkiye'de ticaret yapmamaları için ferman var. İstanbul'daki kunduralara vurulan nalçaların fiyatları üzerine fermanlar var. Avrupa'dan gelen çuhanın İstanbul esnafına nasıl paylaştırılacağı ve çeşitli hususlarda böyle tahditler, böyle kontrollü bir ekonominin cereyan ettiğini görüyoruz. Yer bakımından tahditler de var. Mesela nalçacıların dükkanları Sultan Mehmet Camii yanında olacak. Eğeciler Uzun Çarşı'da. İnciciler Eski Bedesten'de. Kafesçiler Bayazıt yakınında. Ayakkabıcılar Eski Bedesten'de. Oyuncakçılar Eyüp'teydiler. Bazı esnafın dağılmalarına izin verilirdi. Dellallar, kasaplar mesela pazar olan yerde çalışırlardı. Kimisi de tek lonca ve gedikte toplanır ve mahallelere, semtlere dağılırdı. Okçular, bıçakçılar, terziler gibi. Ekalliyetler de muayyen işlerde çalışırlardı değerli dinleyiciler. Mesela Ermeni aileleri zil yapar, kitapçılıkla uğraşırlardı. Rumlar boğaz içinde su işleriyle uğraşırlardı. Bir tarihte Yahudilere orduya kahve satmaları yasaklanmıştı artık ne olduysa. Bu arada bazı işleri belirli etnik grupların yapması da adet olmuştu. Mesela Rumlar işkembecilik, salatacılık, balık aşçılığı yaparlardı. Ermeniler tuğlacılık, taşçılık, madencilik yaparlardı. Arnavutçular ciğercilik, sucukçuluk, kardalcılık, su yolculuk yapardı. Yahudiler incici, parşömenci, tenekeci gibi esnaf idi. Bu arada esnaf sayılamayacaklar arasında da gedikler meydana getirenler vardı. Tellallar mesela, sakalar, divan-ı humayun katipleri gibi. Bunlar da gedik kurmuşlardı. Destgah, kârhane gibi adlar adıyla anılırdı bunların iş yerleri veya dükkanları. Burası yalnız yer değil, sayıca da mahduttu değerli dinleyiciler. Gedik zaten o esnaf ve ticaret grubunda belli sayıda esnaf veya tüccarın faaliyet göstermesi demektir. 10 kişi ise 10 kişidir, 11. kişi olmaz. Peki o sanata girmek isteyen önce usta olacak, bir. İkincisi o 10 kişiden birisi ya ölecek ya işi bırakacak veya gediğini satacak. Ancak bu yolla o iş yapılabilirdi, icra edilebilirdi. Yoksa ben de ayakkabıcı esnafıyım, 11. dükkanı da ben açayım, böyle bir şey mevzubahis değildi. Böyle bir kontrol vardı. İşte bu dükkanların her birine gedik denirdi. Gedik bir haktır. Yani o sanat veya ticaret sahasında dükkan açabilme, ustalık yapabilme hakkıdır. Buna gedik denir. Bir nevi hava parası gibi bir şey. Bu gediğe sahip olanlar ancak dükkan açabilirlerdi. Yani belli sayıda, bugün noterler gibi. Mesela ben de hukuk mezunuyum. Efendim, noterlikten de anlarım. Buraya bir noter de ben açayım kimse diyemez. Her yerin noter sayısı bellidir. Peki noter olmak için ya noterlerden birisi ölecek veya noterliği bırakacak veya hükümet ihtiyaca göre yeni bir noterlik açacak. Ancak bu sayede olabilir. İşte gedikler de böyleydi. Gedikler havai ve müstakar olmak üzere iki çeşitli değerli dinleyiciler. Havai gedikler kişiye bağlıydı. Sahibi işini istediği yere taşıyabilirdi. Yani Eminönü'nde de yapabilir o işi, yarın Fatih'te de yapabilir. Çünkü şahsa bağlı. Ancak müstakar gedikler dükkana bağlıydı, iş yerine, mağazaya bağlıydı. Ve bunu kullanan, bu müstakar gediği kullanan işini başka yere götüremezdi. İşte bu Osmanlı usulüydü. Seyyar gedikler, mesela tablacı gedikleri vardı. Bunlar tabla üzerinde satış yaparlardı. Ama bunlar da önceden kendilerine izin verilmiş yerlere tabla koyabilirlerdi. Her isteyenler bir yere tabla koyamazlardı. Mesela sabuncu tablası gedikleri yeni cami çevresinde tablo yerine peyke koyarlar. Üzerine çadır kurmuşlar. Daha sonra salaştan bir şey uydurmuş, sergi yapmışlar. Zamanla da dükkan haline gelmişlerdir. Halbuki esasları bunların tablacılık idi. Sonradan kendilerini dükkan haline getirmişlerdir. Tabla gedikleri, yani seyyar gedikler, mesela şimdi açtı diyorlar ya, sergi açtı. Bunlar ancak Müslüman olanlara verilirdi. Bunların da tabii vergileri var kendilerine göre. İşte kebapçı, kuru yemişçi, efendim, sucuğu, kuşbaz, hep bunlar tabla esnafıdır. Yani gezerek iş yaparlar, dükkana ihtiyaçları yoktur. Dükkanlı olanları da vardır. Mesela kuşbazların dükkanlı olanları da vardı. Yeni cami türbesiyle Mısır çarşısı arasındaydı bunların yerleri, hala da öyle. Bunlar her çeşit kuş alır satarlar, terbiye ederler, efendim, meraklılarına satarlar. Bunlar yarıştırırlardı, efendim. Bunlar dükkanı olanlara kuşçu denirdi. Bunları ökseyle tutup da kafesler içinde mahalle aralarında satanlara da kuşbaz adı verirdi. Onların arasında da bir fark vardı. Demek ki değerli dinleyiciler, gedik bir iş veya sanatı, ticareti yapabilme hakkına deniyor. Bu ancak Osmanlı ülkesinde belli sayıdadır. Bu işleri yapmak isteyen kimse, o işte ehil olduktan başka bunlardan birinin boşalmasını beklemesi lazımdır. Bu bir. İkincisi, bu gediklerde bir yerli gediktir, müstakar gedik, bir de havai gediktir. Yerli gedikler dükkana, havai gedikler şahsa aittir. O şahıs her istediği yerde o sanatı yapabilir. Halacın dükkanı olmaz, gezer. Dükkanı da olabilir. Böyle bir düzen kurulmuştu. Bu gedikler Osmanlı Devleti'nin son zamanlarına kadar bu şekilde devam etti. Kontrollü ekonomi, halkı ve esnafı korumak için getirilmiş bir tarzdır. Narha fazla rastlanmaz, fakat çok zaruri durumlarda nar konulduğu da görülüyor. Onun için Osmanlı ekonomisi nevi şahsına münhasır bir ekonomidir. Kontrollü ekonomi, fakat liberal. Liberal ekonominin kontrollü şekli. Ne devletçilik, ne tam kapitalizm. Bunun arasında nevi şahsına münhasır bir ekonomi tarzıdır ki dünyanın hiçbir yerinde bu kendisine tam manasıyla rastlanmayan bir ekonomi türüdür. Osmanlı devletinin hususiyetine ve şartlarına göre ayarlanmış bir ekonomi tarzı idi. Thank you. Değerli dinleyiciler, bugünlük bununla iktifa edelim ve haftaya inşallah yeni bir programda yepyeni bilgilerle yine sizlerle buluşalım. İnşallah o zamana dek hoşça kalın.
Hatıralar.